Merhabalar, yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Bu hafta Info Yatırım'ın katkılarıyla Ankara sayfasını sunuyoruz. Evet, faizle ilgili bir haftayı daha geride bıraktık. İsrail'in İran Savaşı, savaş denilebilir herhalde buna, hala devam ediyor. Ve yeni haftaya da sarkacak gibi. Bir yumuşama belirtisi, işte İran'la anlaşma belirtisi Trump'ın söylediklerinden anlıyoruz. Ama Trump her gün başka bir şey söylediği için de çok fazla güven yok. Önemli tabii, faiz tartışmaya devam edeceğiz ve bunun etkilerini geçtiğimiz hafta piyasalarda gördük. Özellikle döviz rezervinde bir düşüş var, bunu gördük ve kırılganlık devam ediyor. Şimdi şunu söylemek lazım, artık tüm kesimler faiz indirimi istiyor. Çok açık biçimde bunu görüyoruz. Bankalar da istiyor, iş dünyası da istiyor, yabancılar da istiyor. Herkes faiz indirimi istiyor, Merkez Bankası da istiyor. O da sıkıştı. Mehmet Şimşek üzerindeki baskı da çok arttı. Herkes istiyor ama yapabilecekler mi belli değil. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasında Temmuz için sinyal vardı. Ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Konuştuğumda eski Merkez Bankacılarla da önümüzdeki bir ayın önemli olduğunu söylüyorlar. Bu bir ay içerisine bir sürü şey sığacak. Onları söylemek lazım. Hem İsrail-İran kriziyle ilgili, Amerika'nın müdahalesiyle ilgili gelişmeler netleşecek. Hem bununla bağlı olarak Hürmüz Boğazı, İran'ın, müttefiklerin, Amerikan müttefiklerini vurup vurmayacağı. Bütün bu senaryolar hala önümüzde duruyor. Bununla birlikte 19 Mart krizinin getirdiği artçılar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun avukatının tutuklanması bayağı bir ortalığı yeniden karıştırdı. Yeni tutuklamalar oluyor ve bu arada CHP kurultayına ilişkin ip çekme oyunu devam ediyor belli ki taraflar arasında. Bütün bunlar iç siyasette de kızışma olacağını gösteriyor. Artı olarak bir de Türk İş'in grevle ilgili söyledikleri var. Kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde iktidar tarafından çok düşük bir oran önerildi. Buna karşılık Türk İş de rest çekti. Önümüzdeki dönem onları da göreceğiz. Bu gerginliği CHP'ye bu toplumsal tepkiler, işçilerin katılımıyla büyüme şeyi var. Yani önümüzdeki bir ay içerisinde gelişmelere bakacağız ve Temmuz ayında faiz indirimi olup olmayacağını bence en azından Temmuz ayının ortalarına doğru daha net söylenebilir hale gelecek açıkçası. Bütün bunlara bakacağız ama faizi hep konuşacağız. Faiz belli ki hep konuşulacak çünkü ortadaki durum belli. Enflasyon kaç olacak? Tabii ki tartışılıyor. Enflasyonun kaç çıkacağı. Merkez Bankası'na söylemine bakacak olursa düşüş devam ediyor. %1,5 hatta altında olabilir deniyor. Ama burada akaryakıt fiyatlarındaki 3. 4. zam oldu. Bu İran krizinden sonra. Bu ne zaman geri döner? Geri dönse bile tortusun olur mu olmaz mı? Ciddi biçimde yükseldi. Kurlarda da bir hızlanma var. Bu kriz sırasında belli ki Merkez Bankası yüklü miktarda ilk günde satışları oldu. Ama buna rağmen kurlarda bu bir haftalık artış normalin üzerinde gibi gözüküyor. Bunun da etkisi var. İç talep hala durgun geçecek mi? Mayıs ayındaki kredi kartı kullanımında çok büyük artış görüldü. Bayram etkisi var tabii. Ama bu talebi nasıl önümüzdeki dönem seyredecek? Gelen veriler çok kesin bir görünüm ortaya koymuyor açıkçası. Bununla ilgili bir sürü tartışma var. Bütün bunları Temmuz'da faiz indirimi diye çok baştan bir iyimserliğe girdi piyasalar. Ama bunu söylemek için erken gibi gözüküyor. Buradaki en büyük neden döviz talebinin devam etmesi. Yani baktığımız zaman son dönemde ihracat dövizleri bozdurulma zorunluluğu yüksek. Turizm sezonu başladı. Yani döviz girişinin artık başladığı bir ay içerisindeyiz. Ama buna rağmen döviz talebi durmuş değil. Gördüğümüz kadarıyla tabii ki mevduat, TL mevduattaki sıkıntı, vergi sıkıntıları var. Net getiriyi azaltan. Ama en büyük şey güvensizlik. TL tasarrufçusu bir çalkantı olduğu zaman siyasetin ekonomiyi kollayıp kollamayacağı konusunda güvensiz. Çünkü siyasi çıkarlarla yargı kararlarının bile olduğunu çok açık görüyor. Her geçen gün bu daha çok pekişiyor ve bir güvensizlik var. O yüzden de dövize gitme eğilimi yüksek. Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirlerle bütün bunları engellemeye çalışacak ama işin özünü değiştirmedikten sonra dövize talebi önlemeniz mümkün değil. Döviz talebi devam ettiği sürece faiz indirimi giderek zorlaşıyor. Yani Haziran ayı enflasyonu Temmuz başında %1 çıksa, 0 çıksa ne olacak? Eğer TL'ye yatırım yapan tasarrufçu gidişattan emin değilse ve iç ya da dışarıdaki riskler, siyasi risklerde herhangi bir tedirginlik olursa yeniden dövize gitme eğilimi sürüyor. Döviz hesaplarına artış yeniden devam ediyor. Yani faiz için mutlaka mevcut rezervlerin bu seviyede korunması ya da arttırılması gerekiyor. Hiçbir merkez bankası döviz rezervlerini eritirken faiz indirimine gidemez. Temmuz ayında işler biraz karışık olup faiz indirimi için çok uygun koşul olmasa bile gelen baskı nedeniyle bir faiz indirimi yapılması ihtimali doğar. O zaman da %1,5-2'lik indirimlerle yetinmek zorunda kalırlar. Bunu da söylemek lazım. Yani indirim yapsa bile piyasayı kesecek bir şey olmaz. Peki asıl önemli olan şeylerden biri politika faizi inecek ama piyasa faizi ne olacak? Ya da enflasyon %30'a inecek diyelim, politika faizi kaça kadar inecek? Bütün bunlar önemli. Bu konuda piyasaların hem yabancıların hem yerlilerin ben aşırı iyimserlik içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yabancılara baktığımız zaman %30-31 gibi bir yıl sonu enflasyonu bekliyorlar ama faizin 36'ya inmesini bekliyorlar. Mevcut durum düzeltilmedikten sonra şu anda 10 puan olan reel faizin 5 puana inmesi için ben açıkçası bir sebep göremiyorum. Yani bunun yetmesini beklemiyorum açıkçası. Yani evet Temmuz'da 2,5 puan olabilir. Yerli ve yabancıların tahminlerine baktığınız zaman 36 tahmininde bundan sonra zaten yılın geri kalanında 4 tane Merkez Bankası toplantısı var. Her toplantıda 2,5 puanlık indirimler bekleniyor belli ki ve 36'dan 36'ya inmesi bekleniyor. Ama bu söylendiği kadar kolay değil açıkçası. Özellikle de benim konuştuğum iktisatçılar, eski merkez bankacılar %40'lık faizin artık psikolojik bir sınır haline geldiğini düşünüyorlar. İşte yani sonbahar aylarına geldiğimizde %40'ın altına inmek kararı çıktığında burada bir tepki olacağını ve dövize talebin yeniden canlanacağını söylüyorlar. Tabii bu arada 46'yı aşama aşama indirmeye başlayabilirse, büyük ihtimal başlayacak belli ki Temmuz'da ama ne kadarlık indirim yapacak ve nereye kadar inecek Merkez Bankası inebilecek, bütün bunlar önümüzdeki dönemin konuları ama ortalık karışık, çarşı karışık. Bu arada tabii ki Mehmet Şimşek'e olan tepkilerin de karşı cephenin de AKP içindeki giderek büyüdüğünü görüyoruz. Bunu yandaş medyada da görüyoruz. AKP içindeki hareketlilikte de görüyoruz açıkçası. 6 aydır yapılmayan söylenen kabine değişiklikleri, bu kabine değişiklikleri için yeniden millet bir koltuk kapar mıyım diye bir kelaşın içine girildiği açıkça gözüküyor. Bunu kulislerden rahatlıkla görüyoruz. Ama bunun içinde tabii ekonomiye de ekonomik koltuğunu isteyenler de var. Bunlar da hareketleniyor. Baktığımız zaman herkes eleştiriyor. Mehmet Şimşek'i eleştiriyor. Ama benim iş dünyasında da gördüğüm, AKP'nin tabanında da gördüğüm bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiremedikleri için ekonomi konusunda Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası'nı eleştiriyorlar. Hata yapmadılar mı? Yaptılar bu süreç içerisinde. Ama bu durumda olmamızın asıl nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili yaptığı tercihler, frenlemesi, ekonomi yönetimini artı ekonomiyi etkileyecek 19 Mart gibi siyasi yargı kararlarının devreye girmesi. Bunlar için yapacakları çok fazla bir şey yok. Yani birileri ortalığı dağıtıyor. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası bunu toparlamaya çalışıyor. Öyle bir durum içerisinde gidiyoruz. Ama buna niye dayanıyorlar derseniz orası tartışmalı. Hiç kimse özellikle AKP bürokratları içerisinde işte bu kalanlar söyleyenler bu bir kamu görevidir, devlet görevidir, bu vazifemizi yapıyoruz. Eskiden hep öyle söylerler. Bu bir askerlik gibi düşünün kamu görevini. AKP için bu geçerli değil. Yani çok açık söyleyeyim AKP bürokratları için de bu geçerli değil. Hiç kimse bir kalıcı bir kamu görevi görmek için o disiplinle ve o anlayışla bu görevleri yapmıyor. O yüzden niye kalıyorlar? Tabii ki hala tartışılması gereken bir konu. Bu kadar şeye rağmen kişisel kariyerlerini, itibarlarını niye bu kadar tehlikeye atıyorlar? Gerçekten tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ve tartışılmalı da açıkçası. Faiz beklentisinin aşırı iyimser olduğunu söyledik. 36'ya inecek diye bekleniyor. Bloomberg'de sanıyorum hatalı bir yazı çıktı. Çünkü öyle bir şey olamaz. Piyasa beklentilerinde yıl sonu enflasyonu 34, faiz beklentisi 36 olarak gözüküyor. Bu aşırı iyimser bile diyemeyiz buna. Acaba öyle mi dedim ama aşırı iyimser bile deyip 30'a inme konusunda enflasyonun hesaplara baktığımız zaman hala bir umut var. Ya da 29.90 gibi. Yani 30 dediğim ondan da bahsediyorum. Bu son gelişmeler enflasyonu nasıl etkileyecek? Onu görmek lazım. Bu 30'a inip inmeyeceğini kesin olarak söylemek için. Akaryakıt fiyatlarındaki belki doğrudan etki bir de dağılarak gireceği için Haziran ayı enflasyon rakamlarına ne kadar yansıyacak? Daha ne kadar akaryakıt fiyatı artacak belli değil. Ama bunun dolaylı etkilerinin büyük olacağı Haziran olmasa bile Temmuz'a etki edeceği kesin. Bu arada Temmuz'da bütçenin Mayıs ayı rakamları iyi çıktı gibi bir görünüm oldu. Bu vergi ayı olması nedeniyleydi. Bütçede sıkışıklık devam ediyor. Orada bir bozulma devam ediyor açıkçası. Onun için vergi geliri ve kamu gelirlerinin arttırılması gerektiği ortada. O yüzden de enflasyon konusunda Temmuz'daki kamu zamları ve otomatik vergi artışlarının devreye gireceğini artık teskin gözüyle bakabiliriz. Bütçe nedeniyle buna zorunlular. Burada çok fazla bir şey yapamayacaklar. Elektrik, doğalgaz da kaçınılmaz hale gelecek gibi görünüyor. Bütün bunlar enflasyonun 30'a inip inmeyeceğini bize gösterecek. Sonra ne olacak diye baktığınız zaman Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi onlu bir rakamlara 2026'da ineceğini söylüyorlar. Bu rakamın yani 30-29'a indikten sonra daha doğrusu 24 hedef daha sonra 2026'da ineceğini söylüyorlar. Bu çok zor. Yani 2025'teki 30'a inmesinden çok daha zor. Çünkü baz etkisi artık olumlu bir etki yapmayacak enflasyona. Bu da ne demek oluyor? Yine acı reçetenin devam etmesi demek. Yani 2026 başında işçilere, memurlara verilecek zamların düşük tutulması, kamu zamlarının, vergi artışlarının yüksek olması, talebin o kadar genişlememesi ki kaldı ki yani %36'ya inse bile faiz, bunun 40-45'lik bir kredi faizi olacak. En iyi ihtimalle ki olması bence mümkün. Pek değil, 40'a inse faizler, politika faizi bunun 50'nin üstünde yine bir maliyeti olacak. Yani bunlarla iç talebin yeniden genişlemesi mümkün değil. Mehmet Şimşek 2 yılını doldurdu. 2023 genel seçimlerinden sonra Haziran'ın sonuna geldik. 2 yılını doldurdu. 3. yıla girdi. 2026 4. yılı olacak. Ve 4 yıl sürecek bir acı reçetenin türdürülmesinin mümkün olamayacağı çok açık. O zaman enflasyona dönüyoruz. 2026'da enflasyona dönüyoruz. %20'li rakamlarda bence artık bir katılaşma beklenebilir. Çünkü radikal işler yapmak lazım. Yani sadece kamu zamlarını düşük tutarak, faizi yüksek, görece yüksek tutarak da %20'den aşağıya indirmeniz mümkün değil. Bunun için çok radikal yapısal tedbirler dediğimiz şeyleri, vergi gelir artış şeylerini hepsini yapmak lazım. Bunu yapamadıktan sonra 20'nin altına indirmek 2026'da ya da 2027'de bile çok mümkün gözükmüyor. Bence burada bir açmaza giriliyor ve Mehmet Şimşek'in ömrüyle ilgili de önümüzdeki dönem bu konu, enflasyonun kaça ineceği konusu bence önemli olacak. Çünkü hala enflasyon yüksekken faiz indirmeyi, enflasyonun çok altında faiz vermeyi ancak Şahap Kavcıoğlu yapar. Yani bu ekonomi yönetiminin ne kadar bizim beklediğimizden fazla dayanmış olsalar da siyasi baskılara, bunu yapabileceğini sanmıyorum mevcut ekonomi yönetiminin. Yeni bir Şahap Kavcıoğlu gerekir böyle bir durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı tabii ki belirleyici olacak bu aşamada ve 4 yıl sürecek bir acı reçete çok imkanlı gibi gelmiyor bana. Cumhurbaşkanının dayanması, yani bu yıl dayansa da 2026'da artık aslen teknik olarak baktığınızda hala sıkı durması gereken bir şeyi gevşetmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu kadro da değişirse bundan sonra tutması çok zorlaşır ekonomiyi. Yani 2026'dan sonra 2027'nin sonunda yapacağı seçimlere kadar bu kısa sürede bile ekonomi daha önce ucundan döndüğü duvara çarpabilir. Bunu da söylemek lazım açıkçası. Çünkü 4 yıl sürecek bir acı reçete mümkün değil, yapamazsınız. Yani hiçbir iktidar yapamaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç dayanamaz. Zaten halk dayanamıyor. 2026'nın başında tatmin edecek zamlar çalışanlara verilmezse bu iş daha da büyür gibi gözüküyor açıkçası. O yüzden de siyasi iktidarın işi de zor. Kendi işini zorlaştırdı zaten 19 Mart krizi özellikle ve bu devam ediyor. Bu baskı devam ediyor. İçerideki tepkiler de belli ki büyüyecek. Şimdi rezervlerde ne oldu diye bakacak olursa 20 Haziran Cuma günü baktığımızda bu Perşembe verisi tabii bir gün sonra girdiği için son bir haftada sıvı hariç net rezervler ekonomi yönetiminin açıkladığı tanımla 35.8 milyar dolardan 30.7 milyar dolara indi. Yani yaklaşık 5 milyar dolarlık bir düşüş var. Bir önceki Cuma bu İsrail krizinin çıktığında 5.5 gibi bir satış olmuştu rezervden. Sonra 200 milyon, 300 milyon dolarlık alımlar oldu. Bunlar yeterli değil bence. Yani böyle bir dönem için artık döviz TL'ye döndük, TL'de kalıyoruz, dövize talep olmayacak demek için bu yeterli değil. Ama kötü bir şey söylemek için de erken, çünkü önümüzdeki dönemi görmek lazım. Hem gelişmeleri, iç ve dış siyasi gelişmeleri, hem döviz talebinin ne olacağını, içeride neler olacağını görmesi lazım. Kamu dövizini, döviz hesaplarını dışarıda tuttuğumuz biz bankacıların baktığı tanımla swap hariç net rezervler 27.8'den 23 milyar dolara inmiş durumda. TLR Cuma günü düştü. O yüzden de 46-40'a düştü TLRF. 46'lık hedefe doğru Merkez Bankası onu çekmeye devam ediyor. Ama daha önceki günlerde 47-48 gibiydi. Yani piyasadaki sıkışıklığa göre öyle bir şey vardı. Şimdi 46-40'a indi Cuma günü itibariyle. Bu da işte Cuma günü döviz satışı olmadığını gösterir belki. Onu söylemek için erken. Önümüzdeki hafta bunların için daha net bir şey söyleyebiliriz ama Merkez Bankası da indirmek istiyor. TLRF'i de fonlama faizinde indirmek istiyor. Artık baskılara dayanamıyorlar ama en ufak bir krizde yeniden bir denge bozuluyor. 5 milyar düşük bir rakam değil ama olay da çok büyük tabii. İçinde bizi de barındıran bir bölgede meydana geliyor. O yüzden de ama geri alması gerekirken geçtiğimiz hafta çok fazla geri gelmedi. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bu arada şeyi söylemek lazım. Piyasalar, hem iç piyasalar hem dış piyasalarda faiz indirimi konusunda neden bu kadar iyimser davranılıyor dediğimizde bir neden de çünkü faiz indirimi herkesin işine yarıyor. Bankaların işine yarıyor. Çünkü ilk 3 ay, 4 ayda bayağı bir faiz yeniden sıçradığı için özellikle 19 Mart'tan sonra bayağı sıkıntı çektiler. Şimdi kar yazmak istiyorlar bilançolarına. Yabancılar da Türkiye'de tahvil yatırımı, yabancı sermayenin, sıcak paranın gelmesini istiyorlar. Onlar için faizde indirim senaryosu uygun bir pazarlama aracı. Biraz da o yüzden aşırı iyimser davrandıklarını açıkçası ben düşünüyorum böyle bir ortamda. Yoksa risklerin, güvensizliğin hala yüksek olduğu bir iklimden geçiyoruz. Böyle bir iklimde faiz indirimleri konusunda çok fazla iyimser olmak bana zor geliyor. Çünkü gerçekten riskler büyük. Yani Amerika, efendim İsrail'in tavrını bir tarafa bırakın. Türkiye kendi yapıyor ne yapıyorsa içeride. Kendi bozuyor ekonomisini ve bu yüzden bozmaya devam ediyor. Ve artık iş dünyasında da hatta AKP'li iş adamlarında bile benim gördüğüm şey şu. Ya mevcut iktidar artık ekonomiyi öncellemiyor. Eskiden işi olur hatadan dönülürdü ama siyasi kaygı, siyasi koltuğun devam etmesi kaygısı her şeyin önüne çıkıyor ve o yüzden ekonomi artık eskisi gibi düşünülmüyor diye mevcut iktidara kendi partisinden de çok ciddi eleştiriler geliyor. Haklı da, çünkü son dönemdeki özellikle 19 Mart krizi ve bunun sürdürülmesi Türkiye'de ekonominin istikrara kazanmasının çok zor olduğunu gösterdi. Halbuki atladıkları bir şey var. Şimdi yani iç cepheyi güçlendirme, bu son çıkan savaş nedeniyle bunu bahane ederek işte ne kadar önemli savunma sanayi yatırımlarını yaptıklarını söylüyorlar. Geçen gün bir yazı vardı. Sanıyorum Namık Tan'ın bir şeydi değerlendirmesi. Uzun iktidarları döneminde hava savunmasında mesela uçak açısından bir katkı yok. Ama İHA'lar, SİHA'lar var. Ama İHA'larla, SİHA'larla o söylediğiniz iç cepheyi güçlendiremezsiniz baktığınız zaman. O söylediğiniz terörsüz Türkiye'yi ya da çözüm sürecini bir olumlu bir havaya sokamazsınız. Siz iç cepheyi güçlendirecekseniz, terörsüz Türkiye diyorsanız her şeyden önce ekonominizi istikrara kavuşturmanız gerekiyor. Bir şey daha gerekiyor, toplumsal mutabakat gerekiyor. Siz iktidar olarak sadece kendinize yakın iş insanlarını kayırmak, onlara kaynak aktarmak için çalıştığınız algısını yaratırsanız toplumsal mutabakat sağlanması mümkün değil. Şu andaki görünüm bu. Ve bu yüzden de iç cephe lafları ekonomi düzelmeden hiçbir şekilde düzelmez, istenilen noktaya gelmez. Bunu artık görmeleri lazım ve toplumsal adaleti, hukuk sistemini mutlaka düzeltmeleri lazım. Yoksa iç cephe güçlenmez. İç cephe güçlenmezse de, siz ekonominiz kötü giderse de, siz her an filler tepiştiğindeki öyle bir dünyada, öyle bir iklimdeyiz, fillerin tepiştiği bir iklimdeyiz, siz ezilmek zorunda kalırsınız. Ekonominiz sağlam olmadıktan sonra ezilmek zorunda kalacağınız bir dönem istiyorsunuz. Bunu önlemeniz de İHA'larla, SİHA'larla mümkün değil. Bunu toplumsal mutabakatla, hukukla, demokrasiyle ve herkesin ortak bir amaç için çalışmasıyla yaparsınız. Bunun için de mutlaka çalışan kesimi, yoksul kesimi de durumunu da düzeltmeniz lazım. Dediğim gibi 4 yıl süren bir acı reçete olmaz, olamaz. Yani hiçbir toplumda bu sürekli olamaz. Bu arada yatak kredilerinden de en son söz etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Merkez Bankası bünyesindeki yatırım teşvik kredilerinin 300 milyardan 500 milyara çıkarıldığını açıkladı hacmin. Bu çok yüksek bir artış. Yani siz başka yerden KGF ile ucundan ucundan verirken bazı projelere çok yüksek, yüklü miktarda ve bu Merkez Bankası kredisinin faizleri çok düşük. Buradan verecek. İlk 300'ün içerisinde Ankara'da söylenenlere göre en az 200'ünün sadece tek bir firmaya verildiği konuşuluyor. Bütün bunlar konuşuluyor. Daha önce de söz etmiştim. Gerçekten iktidara yakın bir iş insanına verildiği söyleniyor. Çok imtiyazlı krediler bunlar. Şimdiye kadar Merkez Bankası direndi. Bu yatak kredileri ucuz olduğu için arttırın diye baskı vardı. Ama belli ki artık baskılara dayanamadı. Burada başka bir şey daha söyleyeyim. Merkez Bankası'nın verdiği krediyi açıklaması gereken şey Merkez Bankası'nın yönetimidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyorsa bunun zaten ben yaptırdım demek anlamına gelir. Ve siyasi otoritenin yaptırdığı şeylerin nasıl olacağı da belli. Bunların şeffaf olması lazım. Merkez Bankası yönetiminin, sanıyorum Cevdet Hoca da bunun sorumlu, mutlaka bu işin üzerinde durması gerekiyor ve bu işin şeffaf olması için bir şeyler yapması gerekiyor. İlk başta kurgulanan şekliyle çok fazla hak edene verilecek bir kredi, Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları için verilecek projelere bir krediydi. Ama son dönemde bunun savsaklandığını biliyoruz. Çok fazla şey geliyor. O yüzden mutlaka şeffaf olması gerekiyor. Ve 300'den 500'e çıkarılması çok zeki. Biraz önce söylediğim şeyler bunun için de geçerli. Yani siyasi iktidar sadece kendilerine yakın iş insanlarına kaynak aktaracaksa, yoksullaşma devam ediyorsa ve bu yüzden acı reçete 4 yıl sürecekse böyle bir şeyin sürdürülebilir olması çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Kendileri açısından da mutlaka herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir formüllerle ekonomik istikrarın kazanılması lazım. Siyasi güç olarak da bu önce bunun gerektiğini görmeleri lazım. Ama kaygılar, öncelikler başka gibi görünüyor. Evet, bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.